Biliyorsunuz ki itaat dediğimizde aklımıza gelen önde olan tek bir kişi var. Ait olduğumuz Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih. Doğru mu? Onun için o itaatın, o güvenin ne olduğunu anlamak için sizi Luka 4'e götüreceğim. Konum 73 değildi ama giriş yaptım. Bu bir girişti. Asıl konumuz Luka 4. Luka 4. bölüme götürüyorum sizleri. Değişiklik olsun diye ayağa kalkalım. Arada bir yapıyorum bunu. Biliyorsunuz Rabbin sözüne saygıdan dolayı. Arada bir yapıyorum. Luka 4. Luka 4. Luka 4. Belki anlamak açısından 20'den itibaren okuyalım isterseniz. Aytaç okuyabilecek misin? Buldun mu? Luka 4, 20. ayetten itibaren başla istersen. 20. ayetten 30'a kadar, 30 da dahil.
30'a kadar, tamam. Sonra kitabı kapattı. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerinin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, evet. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı.
Evet.
Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un evet. oğlu değil mi bu? Diyorlardı.
Evet.
İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber bir kendi memleketinde kabul görmez.
Evet.
Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarafet kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi.
Evet.
Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı.
Evet.
Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naam iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular.
Evet.
Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kendi kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler.
Evet.
Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
Amin. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz hepimiz yolculuktayız. Nasıl bir yolculuk? Bir iman yolculuğu değil mi? Bu iman yolculuğunda okuduğumuz bu parça içerisinde aslında Rabbimizin olması gereken noktaya gelebilmesi için yapması gereken 3 nokta ben görüyorum burada. Ve bu 3 noktanın neler olduğunu ben size açıklayarak güvenmenin, itaat etmenin, Rab ile birlikte sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşmanın koşulunun ne olduğunu size açıklamış olacağım bu yolla sevgili kardeşler. Onun için bu okuduğumuz parçaya odaklandığımız zaman biliyorsunuz Rabbimizin hizmete başladığında yani bu çöldeki denenme sonrası önce vaftizi gerçekleşti sonra denenme sonucunda göreve başladığında biliyorsunuz çok böyle sevgiyle karşılanmadı. Doğru mu? Sevgiyle karşılanmadı. Neden sevgiyle karşılanmadı? Şimdi burada da ne kadar büyük bir insanların ne kadar büyük bir tepki gösterdiklerine tanık oluyoruz. Neydi gösterdikleri tepki? 20. ayetten öncekilerini okuduğumuz zaman Rab ne yapıyor? Şeye geliyor, Nasra kentine. Doğru mu? Nasra kentinde her zaman olduğu gibi cumartesi günü Havra'ya gidiyor. Ve Havra'da kendisine Yeşaya'dan bir parçayı okumasını söylüyorlar. Yeşaya 61. bölümden bir parça okumasını söylüyorlar. Baktığımızda o parçanın içeriğini burada, ilk ayetleri burada okuyabiliyoruz. Ve o ayetlere baktığımız zaman okuduğumuz şekilde diyor ki, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Şimdi bakın, Rabbi İsa ne yaptı? Önce parçayı okudu Yeşaya'dan. Yeşaya'dan parçayı okuduktan sonra her şey güzeldi, her şey tıkırında gidiyordu. Doğru mu? Ama ne zaman parçayı okuyup parça üzerinde yorum yapmaya başladığında, açıklama yapmaya başladığında, İlyas'tan örnek verdi, değil mi? Ne oldu? O güzelim oluşum bambaşka yöne doğru kaymaya başladı. Doğru mu? Neden acaba? Yani biz okumadık mı? 22. ayette diyor ki, herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu diyor. Yani böyle bir halk. Hani İsa onların duyması gereken sözleri söylediği sürece harikaydı. Hoşnut kaldılar. Tek bir söz bile yok. Ama ne zaman Tanrı'nın o İlyas dönemindeki düzzamları değil de, yani Yahudi kökenli olanları değil de, uluslardan olan Suriyeli Naaman'a şifa verdiğinde gururlu halk İslam bayrağını çekti. Ulan o kim be? Suriyeli, ben Yahudi. Yani kafalarında oluşan o sabit düşünceye ters geldi İsa Mesih'in açıklaması. Onun için ne yaptılar? Öfke, kızgınlık ve kudurmuş bir şekilde öyle bir noktaya geldiler ki değerli kardeşler, okuduk kentin dışına götürüp uçurumdan aşağıya atmaya çalıştılar Rabbimizi. Bakın, büyük bir olumsuzluk. Doğru mu? Büyük bir engel. Ama bakıyorsunuz, ne okuduk? Rabbimiz öfkeli halkın arasından kendinden emin bir şekilde uzaklaştı diyor. Kendinden emin bir şekilde. Rab tehlikeyi gördü mü? Gördü. Önünde duran engeli, tehlikeyi gördü. Ama o tehlike, içinde bulunduğu o engel, onu geri tuttu mu? Hayır. Tersine devam etti. Tehlike içinden geçip giderek bunu net bir şekilde sergilemiş oldu. Şimdi başka bir zamanda hatırlayın yine, Yuhanna 8. bölümde okuyoruz. İsa yine yaptığı bir konuşmada bir o kadar güzel konuştu. Millette çıt yok. Her şey çok güzel tıkırında gidiyordu. Ne zaman onları iğneleyecek bir ifade kullandığında, örneğin dedi ki, İbrahim doğmadan önce ben varım dediğinde, ki bu bununla Tanrı olduğunu ilan etti aslında. Yani İbrahim yokken ben vardım. Bunu açıkça söylüyordu. Ne oldu değerli kardeşler? Yani gerçeği konuştuktan sonra ne oldu? İnsanlar çılgına döndü. Çılgına döndü değerli kardeşler. Ve çılgına döndükten sonra ne yaptılar? Onu taşladılar. Taşlamaya çalıştılar. Doğru mu? Hani Türkçemizde güzel bir söz var. Hatice, şimdi hatırlarsın. Sen de belki hatırlarsın Ayşe. Doğru söyleyeli nokta nokta nokta 9 köyden kovarlar değil mi? Bakın, günümüzde de aynı değil mi? Okşadıkça, kulağa gelen sözleri söyledikçe, canım, gülüm, balım, iyisin, iyi yaptın, harikasın, devam et. Hepimizin bunları duymaya ihtiyacı var. Bunları söyledikçe sorun yok. Senden iyisi yok. Doğru mu İsmet? Ama gerçeği kişiye söylemeye başladığın zaman O gerçek kişiye dokunduğu zaman, yani daha doğrusu o söylediğin gerçek aracılığıyla o kişinin yanlışlığını açığa çıkardığın zaman ne oluyor Santa? Köpürmeye başlıyor insan, değil mi? Ulan sen daha önce beni övüyordun. Recep abi ağzına sağlık. Bakın, bir kardeş vardı, isim önemli değil, eskiler hatırlar. Her vaaz bittiğinde geliyordu bana, diyordu ki, Recep abi ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bakın, bu güzel bir şey aslında. Buna benim de ihtiyacım var. O zaman ben de şunu görüyorum. Rab hamdolsun ki söz doğru bir yere gitti. Hamdolsun ki Rab sözün acıyla kardeşime konuştum. Ama o kardeş ne yaptı sonra biliyor musunuz? Beni arkadan hançerledi. Ve benim hakkımda birçok dedikodu yaptı. Kilise kilise dolaşıp para topluyormuşum. Yalanını yaydı. Ağlayarak, gözyaşı dökerek sorunu çözmeye çalıştım. Eskiler hatırlar. Acı verici bir şey. Var. Var. Ve bir de imanlıydı bu kardeş. Ve gerçekten Augustin Tanrı adamı ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki Augustin, gerçek, dikkat edin, gerçek, realitet diyoruz ya, gerçek. Kişiyi aydınlattıkça kişi gerçeği seviyor ve gerçeği duymaktan hoşnut oluyor. Keyif alıyor. Anlat diyor, anlat. Anlatmaya devam et. Ama onu hoşnut eden o gerçek, o kişiyi eleştirmeye başladığında diyor, o kişiye yanlışlığını göstermeye başladığında, şöyle diyor, suçlamaya başladığında kişi mutsuz oluyor ve duyduğu gerçekten nefret ediyor diyor. Ulan bizim Rabbimiz gerçek değil mi? Demedi mi bizim Rabbimiz, siz gerçeği bileceksiniz, gerçek sizi özgür edecek. Gerçeğin çocuklarıyız, doğru mu Yusuf? O zaman gerçekten yana hareket etmemiz lazım değerli kardeşler. Tüm bu oluşumlar karşısında Rabbimiz korkusuzca büyük bir güvenle ne yaptı? Hizmetine devam etti. İlerledi. Sonuca çarmıh ölümüne kadar, bile bile çarmıh ölümüne kadar emin adımlarla yürüdü. O zaman şu soruyu soruyoruz. Onu emin adımlarla çarmıh ölümüne kadar getiren neydi? İşte üç nokta. Ve bu üç nokta Recep için de geçerli, sizler için de geçerli. Birinci nokta değerli kardeşler. İsa'yı sonuca ulaştıran ilk nokta değerli kardeşler. Rabbimiz kim olduğunu ve nereye doğru gitmekte olduğunu biliyordu. Bakın bu çok önemli. İsa Mesih Rabbimiz kim olduğunu, kime ait olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu biliyordu. Yani aklı, fikri, düşüncesi kim ve kime ait olduğuna odaklıydı. Bu çok önemli değerli kardeşler. Demek ki neden bunu söylüyorum? Rabbimizin doğumu biliyorsunuz mucizevi bir şekilde oldu, doğru mu? Babasız. Tanrı ol dedi. Değil mi? Kelime, söz, beden aldı ve Rabbimiz dünyaya geldi. Hatırlayın. Düşünün. Nişanlı Meryem'le Yusuf. Daha evli değil. Doğu kültürünü düşünün bir de. Orta Doğu kültürü, İsrail. Değil mi? Evli değilsin Songül ya da Ayşo ya da Hatice, Santa bayanlara söyleyeyim, ama hamilesin. Nasıl bir tepki olur? Doğu kültürünü düşünün. Ne olaraktan bakarlar abi? Doğacak olan çocuk için ne derler? Onun bunun çocuğu. Ben inanıyorum ki Rabbimiz için de bunu söylediler çevresindeki insanlar. Babasız doğmuş olduğu için. O nedenle Yusuf da ne yaptı? gizliden kaçmak istedi. Meryem'i bırakıp kaçmak istedi sevgili kardeşler. Bütün o halk İsa'ya, Meryem'e, herkese tepeden bakarken, onları aşağılamaya, küçük görmeye devam ederlerken, onlar hiç yılmadan dik bir şekilde yola devam ettiler. Sapmadan, sarsılmadan değerli kardeşler. Şimdi böyle bir kişi, yani halkın gözünde onun bunun çocuğu. Öyle diyoruz yani, kusura bakmayın. Doğru mu? Çok özür dilerim ama kaba bir ifade, onun bunun çocuğu diyoruz. Yani gayrimeşru, değil mi? Gayrimeşru, babasız. Şimdi böyle bir adamdan tapınakta harika açıklamalar var. Ulan şimdi adamlar düşünüyordukiler. Ulan bu Yusuf'un oğlu. Onu, yani öyle diyorlar fiziki anlamda, yasal anlamda evet. Etikette Yusuf'un oğlu olarak geçiyor ama asıl da Yusuf'un oğlu değil. Tamam mı? Şimdi diyor böyle bir adam, onun bunun çocuğu, ya böyle sözleri nasıl yapabiliyor? Bu gerçekleri nasıl söyleyebiliyor? Nasıl anlatabiliyor diye şaşkınlık içerisindeler. Yani onları anlamak da mümkün. Birazcık geniş düşündüğümüz zaman değerli kardeşler. Yani aslında onların gözünde kafayı sıyırmış bir marangoz. Sıradan bir basit bir marangoz parçası, bunları mı söyleyecek diye kafalarında belki düşündüler, yorum yaptılar. Ama Rabbimiz kim olduğunu biliyordu. Bu çok önemli. Yusuf'un oğlu olmadığını da biliyordu. Kime ait olduğunu çok iyi biliyordu. Yani gayrimeşru, babasız olmadığını ve babasının kim olduğunu çok iyi biliyordu Rabbimiz, hamdolsun. Bu noktada ölümü hak etmiş olsalar da sevgili kardeşler, Rabbimizin başı dikti. Başı dik bir şekilde güvenlik içerisinde yaşamına devam etti. Bakın, bunu destekleyen çok güzel bir örnek var. Destekleyerekten gidelim. Yani Rabbimiz bütün bu olumsuzluklara karşın, çünkü bizler de olumsuzluklar içerisinde yaşıyoruz. Değil mi? Oradan, buradan, şuradan gelen saldırılar var. Doğru mu? Hepimizin değişik türden saldırılar altındayız. Ama bize bu saldırılar bizi engellememesi lazım. Örnek onun için bunu seçtim. Rab dik bir şekilde yola devam etti. Bizler de dik bir şekilde yola devam edeceğiz. Nasıl? Kime ait olduğumuzu bilerek. Onun bunun çocukları değilsiniz. Rabbin çocuklarısınız. Doğru mu? Bu büyük bir ayrıcalık, hamdolsun. Emin adımlarla, emin adımlarla. Örnekle destekleyelim. Bakın şimdi, İsa biliyorsunuz Markus 4. bölümde 37'den 39'a olan kesimde öğrencilerle beraber fırtınaya yakalanıyorlar. Fırtınaya yakalanıyorlar ve orada şöyle okuyoruz. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki tekne neredeyse su ile dolmuştu. İsa teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz, hiç aldırmıyor musun diye ne yaptılar? İsyan bayrağını çektiler. Şimdi korkunç bir fırtına var. Esmekte olan korkunç bir fırtına var. Şimdi bu fırtına eserken, tekne beşik gibi sallanırken, su alırken, İsa kayığın kıç kısmında muşul muşul uyuyordu ya. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ya peki, bütün bu olumsuzluklara rağmen İsa neden bu kadar çok rahattı? Niye hiç kılını bile kıpırdatmadı? Rahat rahat, mışıl mışıl uyuyordu değerli kardeşler. Rabbin huzurunu bozmadı hiçbir şey. Fırtına bozmadı. Rabbin esenliğini bozmadı değerli kardeşler. Neden? Çok basit. Sonucu biliyordu Rabbimiz. Doğru mu? Sonucu biliyordu. Kalktı, azarladı. Sakin ol dedi, değil mi? Yani demek ki sonucu biliyordu Rabbimiz. Tam bir güvenlik içerisinde olduğu, çünkü kime ait olduğunu bildiği için baba tarafından, babayla birlikte olduğunu çok iyi biliyordu. Şimdi bu gerçeği kavrayan Davut, 4. mezmurda bakın ne diyor, çok ilginç. Lütfen 4. mezmuru açın, 8. ayette bakın Davut ne diyor. Dördüncü mezmur. Bir kardeş de üçüncü mezmuru açsın. Dördüncü mezmur, sekizinci ayet. Ne diyor İsmet?
Esenlik içinde yatar uyurum.
Evet.
Çünkü yalnız sen ya Rab güvenlik içinde tutarsın beni.
Bakın, yalnız hani esenlik içerisinde yatıyorum. Neden? Rabbe olan güvenden dolayı. Bakın, Rabbe olan güven, Rabbimizin de esenlik içerisinde, babaya olan güven, Rabbimizin de esenlik içerisinde yatmasına neden oldu. Şimdi, o güvenliği sağlayan ne? Yanıtını 3. mezmurda buluyoruz. Bakın, 3-3 okuyun. Ne diyor 3-3? Aytaç?
Ama sen ya Rab çevremde kalkansın.
Dur orada. Şimdi diyebilir miyiz? Bu güveni sağlayan ne? Kalkan diyor. Rab çevremizde kalkan mı? Hamdolsun. Çevremizde kalkansa o zaman Davut'un sonraki mezmurdaki sözlerine kulak verelim. Bakın 18. mezmurda ne diyor 2. ayette? Tanrım kayam ve sığınacak yerimdir. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır diyor. Bakın, kurtarıcım, korunağım ve sığınağım. Ya daha ne olsun değerli kardeşler? O zaman şunu diyebilir miyiz? Üçüncü mezmurda bunun yanıtını veriyor çünkü. Şunu diyebiliriz bakın. Üçüncü mezmurda 6. ayette. Ne diyor Davut bakın? İsmet.
Korkum yok, çevremi saran binlerce düşmandan. Ha.
O zaman diyebilir miyiz? Eğer Rab çevremde kalkansa, eğer Rab benim güvenimse korku olur mu? Korkum yok. Binlerce kişi de olsa, on binlerce kişi de olsa korkmaya hiç ama hiç gerek yok sevgili kardeşler. Şimdi Markus 6. bölüme baktığımız zaman başka bir olay var orada. Yine öğrencilerle kayıkta Rabbimiz 6. bölüm Markus 6'da ve İsa ne yapıyor? Bu sefer teknede değil. Teknenin dışında, öğrenciler teknede, İsa teknenin dışında sular üzerinde ne yapıyor? Yürüyor ve öğrencilere doğru yaklaşıyor. Öğrenciler ne yapıyor? Dehşete kapılıyorlar değil mi? Ve ne diyor İsa onlar korktuklarında 50. ayette? Hatice bir baktığın zaman bir ne diyor? 50. ayette ne diyor?
Hepsi onu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek cesur olun. Benim korkmayın dedi.
Ne yaptı? Cesur olun dedi. Korkmayın. Benim. Bu sözler ne yaptı? Herkesi teselli etti. Bunu Rab niye söyleyebildi? Yetkisi vardı. Kime ait olduğunu biliyordu Rabbimiz. Hamdolsun. Bu çok çok önemli değerli kardeşler. Çünkü Pavlos da Timoteos'a yazdığı mektupta, 2. Timoteos mektubunda çok net bir şekilde 1. bölümde 12. ayette diyor ki kime İman ettiğimi biliyorum. Yusuf biliyor musun kime iman ettiğini? İsmet biliyor musun kime iman ettiğini? Songül biliyor musun kime iman ettiğini? O zaman diyebilir miyiz? Ne olursa olsun ben kime iman ettiğimi biliyorum. Amin. Gerçekten amin değerli kardeşler. Onun için bizler evet diyebilirsiniz. Tanrı oğlu değiliz sevgili Recep abi. Doğru. Tanrı oğlu değiliz ama vurguluyorum Tanrı'nın, kralın çocuklarıyız hepimiz. Hani ben belki burada bazen örnek vermişimdir. Satranç oyununu bilen var mı satrancı? Ha? Satrancı bilen var mı? Satrançta çok önemsiz taşlar vardır. En önde olan küçük taşlar. Piyon, bravo, piyon. Piyonlar öndedir ama kale, at, ondan sonra vezir bunların hepsi arkada güvenlikte ama değersiz taşlar önde. Onları sık sık verirsin karşı tarafa. Ama bizler piyon gibi değersiz taşlar değiliz. Bakın bunun altını önemli çiziyorum. Piyon gibi değersiz taşlar değiliz. Bizler Petrus ne diyor? İkinci bölümde, birinci mektupta sanırım ikinci bölümde diri taşlarız diyor. Diri taşlar. Rab ne yapıyor? Diri taş olan Recep'i, diri taş olan Songül'ü, diri taş olan Ayşo'yu, Ayıtıcı, İsmet'i hepinizi üst üste koyarak bina ediyor. Doğru mu? Bakın Efesler 2. bölümü açın. Orada Pavlos bunu çok güzel onaylıyor. Çok net bir şekilde onaylıyor sevgili kardeşler. Efesler mektubu 2, ayet 22. Bakın, Tanrı'nın konutu olmak üzere. Kimde inşa ediliyoruz? Mesih'te. Rab bizi diri taşlar olaraktan bina ediyor. Amin. Onun bunun çocukları değiliz. Değersiz taşlar değiliz. Rabbin çocuklarıyız. Kralın çocuklarıyız. Değerli kardeşler, kime aiti olduğumuzu bilmezsek, sağlıklı bir şekilde büyümek, sağlıklı bir şekilde ilerlemek mümkün olmaz. Kime ait olduğumuzu bilmeliyiz ve ne kadar değerli olduğumuzu bilmeliyiz. Biz bunu bilirsek eğer, dimdik bir şekilde baston yutmuş gibi yola, bütün engellere rağmen devam etmek mümkün hale gelecektir değerli kardeşler. Korkudan, şüpheden, kaygılardan uzak olmak istiyorsan kim ve kime ait olduğunu unutma. Kimsin? Tanrı'nın çocuğu. Kime aitsin? Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'e. Daha ne olsun? Sorarım size değerli kardeşler. Evet, hatırlayın. Yanılmıyorsam Sayılar'da 13. bölümde hani Rab vaat eden ülkeye gitmelerine izin verdi İsrail halkını ve ne yaptılar? Onlar vaat edilen ülke sınırına geldiler ve Tanrı ne yaptı? Musa'ya bir buyruk verdi. Dedi ki her oymaktan birer kişi seç, değil mi? 12 kişiydi. 12 oymak 12 kişiydi ve içlerinde Kaleb ve Yeşu'da vardı. Değil mi? Biz ona baktığımız zaman Kaleb ve Yeşu'nun dışında 10 kişi ne dediler? Biz o ülkeye gidemeyiz. Düşman çok büyük. Bizi mahveder. Ama aynı durumu gören Kaleb ve Yeşu da onlarla beraberdi. Biliyorsunuz 40 gün boyunca ülkeyi dolaştılar. Geriye döndüler ve halka rapor sundular. Musa'ya rapor sundular. Ve Kaleb ne dedi biliyor musunuz ayağa kalkıp dehşetli bir şekilde? Biz onları kafa üstü getirecek güce sahibiz. Yeterlikteyiz dedi. Neden? Çünkü Kaleb ve Yeşu kime ait olduklarını biliyorlardı. Lütfen Yeşu kitabını açabilir misiniz? Bakın Kaleb hakkında harika bir şekilde okuyoruz. 85 yaşında Kaleb. Bakın Kaleb 85 yaşında. Ta Musa'nın günlerinde nasıl güçlüyse aynı şekilde güçlü olduğunu cesaretle beyan ediyor. Kaleb nasıl beyan ediyor? Bakın 14. bölüm. Yeşu 14. Yeşu 14. Yeşu 14. O 14. bölüm 10 ve 11. ayetler. Ne diyor İsmet?
Rab sözünü tuttu, beni yaşattı.
Evet.
İsrailliler çölden geçerken Rabbin Musa'ya bu sözleri söylediği günden bu yana 45 yıl geçti.
Evet.
Şimdi 85 yaşındayım.
Bakın burası çok önemli. Evet.
Bugün de Musa'nın beni gönderdiği günkü kadar güçlüyüm.
Burada kal. Neden güçlü? Hani 40 yaşlarında olan bir kişiyle 85 yaşında olan bir kişi fiziken aynı mı? Değil. Ama bunu güçlü kılan ne? Rab'be aitti. Rab İsa'ya aitti. Hamdolsun. Rab'be ait olmuş olmanın getirisi buydu. Güçlüyüm. Ne mutlu Kaleb'e. Ben de onun gibi olmak isterim. 85 yaşına geldiğim zaman dimdik bir şekilde burada yine size vaaz ediyor olayım. Ne kadar güzel olur değil mi? Rab emir verirse eğer. O zaman bu demektir ki aşağı yukarı 26-27 sene beni çekmek zorundasınız. Sadece bu değil. İkinci nokta, Rabbimiz kim ve kime ait olduğunu bilmenin dışında tüm düşünce yapısı, önündeki hedefe odaklıydı. Yani önündeki hedefi biliyordu. Adım adım çarmıh ölümüne gideceğini, tüm insanlığın kurtuluşu için çarmıhta öleceğini bilerek o hedefe odaklandı, o hedefe kilitlendi ve o hedefe doğru gitti. Bugün teknikte füze kilitlendiği zaman onu saptırmak mümkün değil, değil mi? Kilitlendiği şekilde gidiyor bizi. Kilitlendiği noktaya. Rab de böyleydi. Hedef belli ve hedefe kilitlenmiş bir şekilde çarmıh ölümüne adım adım ilerliyordu Rabbimiz, değerli kardeşler. Demek ki neler olacağını, başına neler geleceğini, onu bekleyen şeylerin neler olduğunu biliyordu Rabbimiz. Bilgisiz değildi. Bunu şöyle dile getiriyordu. Dikkat edin. Luka 12. bölümde İsa bu birazcık sıkıntısını çok ilginç bir ifade kullanıyor. 12. bölümde 50. ayette. 12:50'de diyor ki, bakın katlanmam gereken bir vaftiz var diyor. Çok ilginç. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Neydi bu? Rabbimizin amin. Onun için soracaktım. Rabbimizin vaftiz olmaya ihtiyacı var mıydı? Okuyoruz kutsal kitapta, değil mi? İsa Yahya'ya yaklaşmaya başladığında Yahya İsa'ya ne dedi? Ben seni değil, sen beni vaftiz etmen gerekiyor. Doğru mu? Peki neden bunu söyledi? Yahya'nın vaftizi ne vaftiziydi? Ha? Hayır. Su vaftizi tamam. Tövbe vaftiziydi. Tövbeye çağırdı halkı, İsrail halkını. Doğru mu? Tövbe edin. Tövbe edin. Tövbe edin. İsa günahlı değil ki tövbe etsin. Onun sonucu olaraktan suya girip çıksın. Hayır. Ama İsa Mesih, bakın burası çok önemli. İsa Mesih suyun altına girmekle şu mesajı veriyordu. İleriye dönük bir mesaj. Ben tüm insanlığın günahları için öleceğim. Sudan çıkarken de şu mesajı veriyordu. Ben ölümde kalmayacağım. Üçüncü gün görkemle ölümden dirileceğim. Hatta Yunus'tan örnek veriyor, değil mi? Balığın karnında. Ha? Üç gün. Üçüncü gün ölümden dirilmek, onu onunla birleştiriyor, farkındasınız. Demek ki İsa vaftiz olurken ileriye dönük bir mesaj veriyordu. Evet, öleceğim sizin için ama ölümde kalmayacağım, hamdolsun. Üçüncü gün ölümden görkemle dirileceğim. Demek ki çarmıh ölümüydü, Aytaç kardeşimizin söylediği gibi. Ölümü simgeleyen vaftiz ile bunu betimlemiş oldu Rabbimiz. Demek ki Rabbimiz insanlığın kurtuluşu gerçekleşebilmesi için eleme, acıya, sıkıntıya, ölüme katlanması gerekiyordu. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşim. Hedef kolay mıydı? Hayır. Çarmıh ölümünün kolay olduğunu kim söyleyebilir? Çarmıh ölümüne gitmek kim kolay olduğunu söyleyebilir? Hiç de kolay değildi. Ama gerekliydi. Çünkü onun görevi o çarmıh ölümüne tüm insanlığın günahları için gitmesi gerekiyordu. Demek ki İnsanın o çirkin düşünceleri, kötü emelleri, amaçları Rabbimizi yıldırmadı. Çarmıh ölümüne gerçekten de emin adımlarla, kimsenin itmesiyle değil, kendi adımlarıyla çarmıh ölümüne devam etti değerli kardeşler. Hiçbir şekilde sapmadı. Neden? Kim olduğunu biliyordu. Çünkü ileride ne olacağını biliyordu. Öleceğim ama dirileceğim. Bu kadar basit. Ölüm benim üzerimde yengi kazanamayacak. Bu kadar emindi Rabbimiz. Bu kadar emindi değerli kardeşler. Sen de emin ol. Öldükten sonra toprak olup gitmiyorsun Yusuf. Diriliş sonrası Rab ile beraber sonsuza dek yaşamak için onun mekanında olacaksın. Amin. Amin. Amin. Değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz, bakın Ne diyor Luka 9. bölümde 51. ayette? Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Yeruşalim'e yola çıktı diyor. Bakın, kararlı adımlarla Yeruşalim'e yola çıktı. Demek ki hedefe doğru kararlı adımlarla ilerlemesine hiçbir şey engel olmadı. Bu çok önemli. Hiçbir şey engel olmadı. Neden? Çünkü hedefe odaklıydı. Çarmıh ölümüne odaklıydı Rabbimiz. Bakın, niye engel olmadı? Hatta engel olmak isteyenler oldu mu? Kim engel olmak istedi çarmıh ölümüne? Ha? Petrus değil mi? Çok güzel. İsa biliyorsunuz o bahçede dua ederken Roman askerler onu tutuklamak için geldiklerinde İsa biliyorsunuz öğrencilerinden biri olan Yahuda ne yaptı? Önce gitti öptü. Değil mi? İşaret olaraktan öptü. İsa ne dedi ona biliyor musunuz? Çok hoşuma gidiyor 26. bölümde. Matta 26:50'de. Diyor ki arkadaş ne yapacaksan yap. Ya bu kadar emin ya. Ne yapacaksan elime vereceksin ver ya. Ben biliyorum nereye gideceğimi. Ben niçin buradayım biliyorum. Ne amaçla çarmıhta öleceğim biliyorum. Ama ölümde kalmayacağım andolsun. Ölümden görkemle dirileceğim. Petrus ne yaptı? O da çekti kılıcını. O başkâhinin hizmetçisinin kulağını kesti değil mi? Ondan sonra bakın ne diyor değerli kardeşler. Lütfen burayı açmanızı istiyorum sizden. 26. bölüm. Matta 26 ayet 53 ve 54. Babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir diyor. Bakın bir tümen ne kadar? Biliyor musunuz bir tümen ne kadar? 10 bin asker. Bir tümen 10 bin asker. Ama 12 tümen 120 bin yapar. Demek ki ben istesem Tanrı bana, babam bana 120 bin melek gönderemez mi? Diyor ki ondan daha da fazlasını gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazar o zaman nasıl yerine gelecek? İtaatı görebiliyor musunuz? İtaatı. İtaatı görebiliyor musunuz? Rabbimiz isteseydi 12 tümene sahip olabilirdi. Meleğe sahip olabilirdi. Ama istemedi. Hamdolsun. İstemedi değerli kardeşler. Yapmadı bunu. Çünkü nereye doğru ilerlediğini, nereye doğru gideceğini çok iyi biliyordu. Ele verileceğini biliyordu, çarmıha gerileceğini biliyordu ama ölümde kalmayıp çarmıhta ölümden sonra da dirileceğini çok iyi biliyordu ve tüm kutsal yazılar da bunun sonucu olaraktan yerine geleceğinden emindi. Hamdolsun. Emin adımlarla. Bu çok önemli. Emin adımlarla. Bakın ben size şunu söylemek istiyorum. Durum ve şartlar ne olursa olsun Yusuf. Durum ve şartlar ne olursa olsun sevgili Çağla. Durum ve şartlar ne olursun İsmet, İbrahim, Hatice, bütün hepiniz için söylüyorum. Durum ve şartlar ne olursa olsun hedefe doğru, gideceğimiz o yuvaya doğru, kilitlenerek, odaklanarak, kararlı adımlarla ilerlemenize hiçbir şey engel olmasın. Rab sizi oraya ulaştıracaktır. Amin. Neden biliyor musunuz? İçinde bulunduğunuz sıkıntılardan Rab çok daha büyük. Ne diyor mezmurlarda değil mi? 94 müydü? Mezmur 94 yanılmıyorsam. Bir bakabilir misiniz? Mezmur 94 olması lazım. Ben buraya yazmamışım. Bak bakalım 94 olması lazım. Çünkü çok sevdiğim bir ayettir. Aklıma geldiği için söylüyorum. Üçüncü ayet mi? Ayet 4. 93:4. Evet. Ne diyor abi?
Yücelerdeki Rab engin suların gürleyişinden, denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür.
He?
Denizlerin azgın dalgalarından daha güçlüdür.
Bakın daha, çok daha güçlü. Noch größer. Noch größer. Amin. Amin. Çok sevdiğim bir mezun. Burada bazen kullanmışımdır vaazlarımda. Çok sevdiğim bir. Bakın tsunami 30 metreyi aşmıştı değil mi? Hani o dalgalar. Rab diyor ki ben onlardan da büyüğüm. Senin sorunun bu mu? Rab ondan da büyük. Senin sorunun bu kadar mı? Rab ondan da büyük kardeşim. Kime ait olduğunu unutma. Birinci noktamız. Kim olduğunu, kime ait olduğunu unutmuyorsun. İki, önündeki hedefe odaklanman gerekiyor. Çünkü Rabbimiz bunu yaptı. Ve üçüncüsü son olarak da babasına odaklıydı Rabbimiz. Durumlara değil, bakın etrafındaki durumlara odaklanmadı, babaya odaklandı değerli kardeşler. Burası çok çok önemli. Yani politik güçler onun için bir anlam ifade etmedi. İçinde bulunduğu durumlar onu hiç ilgilendirmedi, onu hiç silkelemedi. Onun için hatırlayın, bakın Luka 13'te, 31. ayette, Luka 13-31'de diyor ki, Ferisler İsa'ya geliyor ve şöyle diyor, buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor diyor. Bakın, şimdi bana birisi geliyor diyor ki, Recep buradan kaç git, seni gelip polisler tutuklayıp asacaklar örneğin, öldürecekler. Ne olur? İki ayak bir pabuca girer, değil mi? İki ayak bir pabuca girmez mi? Girer ve şaşkınlık içerisinde ne yapacağımızı şaşırırız. Ne bir son gün. Ama bakın, Rab'deki rahatlığa bakın. Lütfen 32 ve 33'e bakın. Svayen dreisig, dreien dreisig. Bakın ne diyor? Gidin diyor. Müthiş bir ifade. Gidin o tilkiye söyleyin diyor. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim. Üçüncü gün hedefime ulaşacağım. Ulaşabilirim demiyor. Bu kadar emin. Ve diyor ki yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Devam etmeliyim. Engel yok. Çünkü bir peygamberin Yerişalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Şimdi ben bu yanıta bakıyorum İsa'nın. Korku var mı Allah aşkına bunun içerisinde? O yetkiliye diyor ki, o tilkiye söyleyin diyor. Kurnaz tilkiye. Ulan benim ait olduğum babam senden daha da büyük. Aslında bunu söylüyordu ona. Bu müthiş bir olay ya. Ben yani dilimle anlatamam size bu. Rab'be ait olmak güzel bir şey. Yaşayın bunu değerli kardeşler. İsa'ya ait olmak fark yaratıyor. Bakın unutmayın. İsa'da olmak fark yaratıyor. Nasıl bir fark? Kendimizi bırakma fark. Güven fark. İyi bir Rabbimiz var. Her şeye rağmen. Recep'e rağmen Rab iyidir. Rabbimiz hamdolsun ki babaya odaklıydı, politik güçlere değildi, hamdolsun. Onun için Yuhanna 4. bölümde 34. ayette diyor ki, benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Bütün amacı buydu Rabbimizin. Senin amacın ne İsmet? Rabbin sana verdiği işi tamamlamak değil mi? Ama öyle ama böyle. Hepimize Rab değişik görevler verdi. Doğru mu Yusuf? Doğru mu Aytaç? Rab bizi yalnız bırakmadı. Ruhuyla içimizde konut kurmuş vaziyette. Destek oluyor. Sözüyle de bizi eğitiyor hamdolsun. Güçlü bir şekilde yola devam edebilmek için hamdolsun. Ondan sonra 6. bölümde diyor ki, Yuhanna 6. bölümde 38. ayette, çünkü kendi isteğimi değil beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Sen kimin isteğini yerine getiriyorsun? O diyor ki babaya. Babamın isteğini. Babamın isteğini. Neden? Babaya odaklı. Sen kime odaklısın? Rabbe odaklı mısın? Recep. Eğer odaklıysan ne mutlu sana kardeşim. Hamdolsun ki ne yapacağını bilmeyen kaygı içerisinde şaşkın bir durumda değil Rabbimiz. Görebiliyor musunuz? Ne kadar rahat değerli kardeşler. Düşün, ölümüne bir hafta kalmış. Düşünebiliyor musunuz? Ölümüne bir hafta kalmış. O sakin bir şekilde, alçak gönüllü bir şekilde ne yapıyor? Hizmet ediyor. Hatırlayın Yuhanna 13. bölümde öğrencinin ayaklarını yıkadı. Bu konuyu biliyorsunuz çok geniş bir şekilde inceledik burada. 7 tane hareketine baktık orada. Ya ölüme gidiyor. Bir hafta kalmış. Ölüme gidiyor. Ama alçak gönüllü hizmetçilerin ayaklarını yıkıyor. Hizmet ediyor ya. Ölüme gidiyor olmasına rağmen. Ama biz bazı şeyler giriyor araya. Lütfen üzerinize alınmayın. Bunu yani ben kendimi de içine kataraktan söylüyorum. Bazı şeyler araya giriyor. Kiliseye gelmekten vazgeçiyoruz. Doğru mu? Şu engel çıkıyor, bu engel çıkıyor. Değişik engeller çıkıyor. Kiliseye gelmekten vazgeçiyoruz. Ya. Ya. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ya Rab harika bir Rab var. O Rab için değer be. Ama bizler zayıfız değerli kardeşler. Bazen oluyor. Gerçekten oluyor. Oluyor değerli kardeş. Onun için ondaki o güven ve rahatlık gururda değil, alçak gönüllülükle vermiş olduğu hizmette görüldü, ortaya çıktı. O güven onu çarmıh ölümüne kadar götürdü. Aynı güven bizlerde de olmalı. Ve şunu okuyorum, hızlı bir şekilde hatırlayın. Ne mutlu sözlerini söylerken Rab Matta, Luka 6. bölümde 20. ve 23. ayet arasında diyor ki, orada güvenle ilgili aslında konuşuyor. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler diyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Yani açlık çeksen de güven. Tanrı'nın egemenliği sana ait. Diyor ki ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksın. Emin ol. Rab'be güven. Doyurulacağın kesin. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanlığına bağlılığınız yüzünden insanların sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin. Coşkuyla zıplayın diyor. Coşkuyla zıplayın. Neden? Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Amin. Amin. O zaman değerli kardeşim, bu vaatler karşısında teselli bulduk mu? O zaman diyebilirim ki, eğer bu sözler yüreğine su serpiyorsa, seni teselli ediyorsa, öyleyse rahatla. Rahatla. Bırak kendini. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Kaygılanmana, kuşkulanmaya, şüphe duymana hiç gerek yok. Bakın, yoksul da olsan, onun yanında gerçekten zenginsin. Sürekli gözyaşı döken de olmuş olsan, onun yanında sevinç çığlıkları atacaksın. Doğru mu? Nefret edilmiş olsan da, onun sevgisiyle kucaklanacaksın, teselli edileceksin. Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir güven olabilir mi? Kesinlikle hayır, değerli kardeşler. Onun için, eğer akıllarımız Rab Tanrımıza odaklıysa, her şeyin daha iyi olacağı umuduyla teselli buluyorsun. Yani Rab'be odaklanmış olmak seni teselli ediyor. Onun için İbraniler 12. bölümde diyor ki 28. ayette, böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuz için minnettar olalım. Egemenlik kesin. Rab ile birlikte sonsuza dek birlikte olacağız. O zaman bu güven Rab'be hizmet etmemiz yönünde bizi daha çok körüklesin. Bizi daha çok desteklesin. Ona daha çok hizmet edelim. Ona daha çok bakalım. Ona daha çok sımsıkı sarılalım. Evet, değerli kardeşler. Rab diyor ki, evet, sizi çağıran Tanrı, Selanikler mektubu, birinci mektupta diyor ki, 5. bölüm 24. ayet, sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. Nokta. Amin. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir. O zaman değerli kardeşler, eğer bu içinde yaşadığın yaşamda emin adımlarla ilerlemek, emin adımlarla hedefe doğru yürümek istiyorsan, 3 noktayı anımsa. Neydi onlar? 1. Ne dedik? Kime, kim olduğunu ve kime ait olduğunu unutma. Ne dedik? Onun bunun çocukları değilsiniz. Kralın, Rab İsa Mesih'in çocuklarınız. Bu 1. İkincisi neydi? Aklı ve yüreği ilerlemekte olduğu hedefe odaklanmıştı. Yani çarmıh üzerine babaya odaklandı Rabbimiz. Biz de Rabbimize odaklanarak adımlarımızı atacağız. Rabbimin sözlerine sımsıkı sarılarak. 3. Babasıyla tam bir bütünlük içerisindeydi. Tam bir bütünlük içerisindeydi. Bizler de her durumda Rabbimize odaklı, ona bağlı biçimde adımlarımızı atmamız gerekiyor. Kim ve kime ait olduğunu hatırlayarak. Son bir bölümle sizi baş başa bırakıyorum. Korintoslara yazılan ikinci mektup. Birinci bölüm. İkinci mektup, birinci bölüm. Üç ve dört. Okuyabilir misin İsmet? Üç ve dört. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. O zaman soru sorun. Rab bizi niçin teselli ediyor? Yan gelip yatmak için mi? Hayır. Bakın 11. ayete, 4. ayete bakabilir misiniz? Ne diyor orada? Kendisinden aldığımız teselliyle, bakın, her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için. Demek ki Rab beni teselli ediyor. Neden? Son günü teselli edebilmem için. Rab beni teselli ediyor. Neden? Çağla'yı teselli edebilmem için. Rab beni teselli ediyor. Neden? İsmet'i teselli edebilmem için. O zaman diyorum ki, gelin teselli edilenler olarak teselli edenler olalım. Kucaklayalım birbirimizi. Rabbimize odaklanalım. Hedefe odaklanalım. Kime, kim olduğumuzu ve kime ait olduğumuzu bilerek emin adımlarla yola devam edelim. Amin.